Pekala, selamlar Radyo Pasto'nun sevgili dinleyicileri. Ben Seyyed Muhammed Hüseyin'i. Bu 13. bölüm. Ben kendim de ayın 13'ünde doğdum. Allah aşkına uğursuz bir sayı olduğunu söylemeyin. Her neyse, bu 13. bölüm ve Restart programıyla karşınızdayız. Programa başlamadan önce bugün Mevlana'nın şu konusunu okuyacağız ki bu biraz kötü. 15 yaşından küçükler dinlememeli. Tabii onlara bunun ne anlama geldiğini gerçekten açıklayabilecek bir aile değilseniz. Ama 15 yaşın altındakiler dinliyorsa bu programı dinlememeliler. Şunu söyleyeyim, bundan önce Restart hakkında sorularınız için bir gün ayırmak istiyoruz. Böylece yapabilirsek telefonla cevaplayabilirim. 844-901-1203. Arayabilirsiniz ve söyleyeyim. Sorunuz varsa kaydederim, çocuklar yayına verir. Eğer ben oradaydım tabii ki Restart hakkında cevaplarım. Şu ana kadar Hristiyanlardan, o değerli saygıdeğer kişilerden yaklaşık 30 veya 40 mesaj aldık. Zerdüşlerden 7 veya 8 mesaj geldi. Yahudilerden sadece 2 mesaj geldi. Şunu söyleyeyim, bu ilginç. Muhtemelen Yahudi dinleyicilerimiz az. Müslümanlara gelince o başka bir hikaye, toplamda 50 veya 60 mesaj geldi. Ama bazıları önemli. Sordukları sorulardan biri bu programla ilgili olduğu için bilginiz olsun diye okuyacağım. Bir beyefendi mesaj göndermiş. Son programınızda Attar'ın peygamberlerin şöyle dediğini söylediniz. Devamında manevi arayıştan bahsediyor ve Muhammed'in bana kendi içimde falan şeyi yapmanın 5 yolunu gösterdiğini söylüyor. Bu temelle Yahudi dini nereden geliyor? İsa'nın buna bir açıklaması var ve sözlerinin sonucu şu: Muhammed'in mertebesini İsa ve Musa'dan daha mı yükseğe koyuyorsunuz? Attar hiç mertebeden bahsetmiyordu. O beyitte bahsetmek. Dedim ki Muhammed, önceki programda arayıcıya Nuh, İbrahim, Musa ve İsa'nın senin kalın kafana sokmaya çalıştığını ama senin anlamadığını söyledi. Şimdi ben bunu senin eşek kafana vura vura sokacağım. Yolların hepsi bu uzayda. Ama benim senin için belirli bir konuda bir şey yapabileceğini sanıyorsa yapamam. Bunun nedenini gelecekteki Restart programlarında açıklayacağım. Evet, evet. Uygun boyutta bir lokma yemedi. Diyor ki sorunu neydi biliyor musun? Sorunu şuydu. Şeriatta tarikat işlerine burnunu sokma dediklerinde eğer anlamıyorsan efendim karışma. Tüm dinlerin baş tacı, yani herkes tüm dinler derken, çünkü mesela Hristiyanlar Muhammed'i kabul etmez ama Muhammed İsa'yı kabul eder. Muhammed'den itibaren baş tacı Bay Musa'dır ki Hızır ve Musa hikayesinde diyor ki helva olduğu ve bu şeyler olduğu doğrudur ama uygun boyutta ye. Cenab-ı Hak teraziye bir dil verdi. Bak Kur'an'da Rahman suresini oku. Şimdi o hizmetçi yürüyor ve diyordu ki ah, ustayı doğru yola soktun ey hanım. Ustasız işi halletmek mi istiyorsun? Aptalca canını kaybedeceksin. Diyor ki bir usta olmadan, bir pir olmadan, bir insanı kamil olmadan, büyük bir mistik olmadan yaparsan bu böyle olursun koçum. Ey benden eksik bir bilgiyi çalan, tuzağın halini sormak sana utanç mı geldi? Sormaya korktun mu? Eh sor, utanma. Gel Restart'ı izle, dinle, sor koçum, sonra anlarsın. Beynini bu meseleye yapıştırmayı bırak. Neyse, veda edeceğim çünkü 1,5 sayfa daha kaldı. Sanırım 30, 60, 70, 30 dakika daha kaldı. Ve bu hikayenin bitmemesi yazık. Her neyse, o gün de söyledim. Hristiyan, Yahudi ve söyleyeyim hangi dinden olursan ol, şeriat alanında bu çok iyidir ve aslında harikadır. Çünkü gelir ve sana ne yapacağını açıklar. Ve bilir ki bu birkaç yüz bin rahipten bir veya ikisi, üç veya dördü o insanı kamilin aslarıdır veya onu tanırlar. Bu yüzden her şeyin ortasında insanları götürülmeleri gereken yola gizlice yönlendirirler. Gelecek hafta buna daha tam cevap vereceğim. Her neyse, herkesi seviyoruz. Burada insanlara İsa'yı görmeyi ve gidip elini öpmeyi öğretmek istiyoruz. İsa'yı hayal etmeyi değil. Bu sevdiğim sevgili dinleyici, senin için cevaptır. Çok teşekkür ederim. Paylaşın, tanıtın. İyi bir iş yapıyorsunuz. Bunları yapın. Vallahi Telegram'da gizlice gönderin. Facebook'ta arkadaşınıza gidin, sadece kopyalayın. Sadece bir kopya. Nasıl yapılacağını bilmiyorsanız arkadaşlarınıza sorun. Çabuk gönderin. 844-901-1203. Sorunuz varsa söyleyin, kaydedilecek. Çünkü bu hafta olduğunu sanmıyorum. Gelecek hafta başlamak istiyorum. Sorusu olan varsa daha net belirtmeli. Hoşça kalın. Falanın o filanın yarasıyla yırtıldı, bağırsaklar birbirine dolandı. Bağırsaklar ve mide ve işkembe ve her şey birbirine karıştı. Sesini çıkarmadı, o anda kadın ruhunu teslim etti. Kürsü bir tarafa düştü, kadın bir tarafa. Yani ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Kürsü rütbe demektir. Diyor ki o anda kadın ruhunu teslim etti. Kürsü bir tarafta, kadın bir tarafta. Yani rütbe ve kürsü ve zahitlik bir yana gitti. Kendisi başka bir yana. Evin avlusu kanla doldu. Kadın devrildi. Kocası canını kaybetti. Hiç yüz güzellikle kötü bir ölüm. Aman Allah'ım. Mevlana şimdi gelse vallahi sana kocaman bir öpücük verirdi. Diyelim ki biz de geyiz. Geri kalanımız bunu sadece öpmelisin. Sadece. Başka bir şey değil. Yüz güzellikle kötü bir ölüm. Diyor ki bildiğini sanan, şeriatın içinde tarikatı anlamak isteyen, sufizmi anlamak isteyen bu kişinin ölümü yüz güzellikle kötü bir ölüm. Yani pislik gibi, pisliğin dibi. Yüz güzellikle kötü bir ölüm. Ey baba, eşek sikinden bir şehit hiç gördün mü? Farsça aslı, şehidi kirihar. Diyor ki adam, eşek sikinin şehididir. Sonra diyor ki, o Allah yolunda şehittir. Bu diyor ki, kadın öldü ama o eşek sikinin şehidiydi. Şimdiye kadar bir şey anladığını sanıyordu. Bu şeyin şehidi çok önemli bir cümle. Bu beyti gerçekten bütün devlet dairelerinin tepesine asmalıyız. Gerçekten asmalıyız. Diyor ki, hey, hiç böyle bir şehit gördün mü koçum? Bil ki falanın azabında bu korkusuz nefis bir erkek eşektir. Şimdi diyor ki, şimdi açıklıyor. Diyor ki, canım benim dinle. Şimdi biliyorum ki bu ego, nefis bir erkek eşektir. Ruhunu böyle bir rezillikte kurban etme. Bu bir rezilliktir. Ruhunu alır. Eğer nefis yolunda benlikte ölürsen, gerçekte bil ki sen o kadın gibisin. Eğer ben merkezcilikte ölürsen Allah yolunda şehit değilsin. O nefsimize bir eşek sureti verdi. Çünkü o suretleri huyu, karakteri uyarınca yaratır. Bu kıyamet günü sırrın tecellisiydi. Allah aşkına, Allah aşkına eşek gibi olan bedenden kaç. Şehvetten uygun boyutta bir lokma yemedi Allah. Şimdi Mevlana üzülüyor, Mevlana ağlıyor. Diyor ki onun bu lokması... Evet, devam edemem. Çok kaldı, 1,5 sayfa daha kaldı. Saat 11.54. Yapabildiğim kadar gideceğim, son saniyelere kadar. Doğrudan işaret ediyor. Diyor ki, bak ve bıyık demiyor. Neden biliyor musun? Çünkü Sünnilerde bıyık yok ve Şiilerde mesela var. Şimdi biri kısa ve kesilmiş falan. Hem Sünnilerin hem de Şiilerin uzun olması gerektiğine inandığı sakal kelimesini kullanıyor. Diyor ki, eğer tarikatta o ustaya gitmezsen ve bir usta görmezsen o zaman sakalın. Sakalın yanar baydin adamı. Yani sakal takva statüsünü zühdü ve Müslüman zahidi temsil eder. Sakalın yanar. Nalbantlığı bilmiyorsun. Burnunu sokma. Kapıyı kapattı ve buradan hikayeye giriyor. Diyor ki kapıyı kapattı ve eşeği çekti. Efendim eşeğin sırtına bir şaplak attı. Kadın, hanım onu çekti. Neşeyle, kaçınılmaz olarak cezayı çekti. Bir şeyler anladığına çok seviniyordu. Ey Kur'an okuyucusu! Mistikler ona hep diyordu ki, efendim izinsiz Kur'an okuma, seni kibirli yapar. Şeytan kibrinden dolayı cennetten kovuldu. kibirden başka günahı yoktu. Onu sürükleyerek evin ortasına getirdi. O erkek eşek aygırın altına yattı. Hizmetçinin kullandığını gördüğü o aynı sehpanın üzerine, ta ki o da şehvetli amacına ulaşabilsin. Duydunuz, o sehpayı, kürsüyü kastediyor. Şiirde, senaryoda ilahidir. Kürsü, sana verdikleri makam demektir. Ayetullahlık, ruhban sınıfında birine verdikleri herhangi bir makam, onlara bir kürsü verirler. Diyor ki, bu hizmetçinin kürsüsünü gördün mü? Hizmetçinin bir kürsüsü olduğu kavramını gösteriyor. Yani hizmetçinin bir rütbe kavramı var. Diyor ki o kürsü, hizmetçilerin kürsüsü. Şimdi burada şu anlama geliyor. Birinci seviyede, üçüncü seviyede kürsü züht makamı demektir. Birinci seviyede sadece dört ayaklı bir taburedir. Diyor ki o kürsünün üzerine, kürsüyü de gördü. Şükürler olsun dedi ve şimdi falan filan, sonra kendine lanet etti. Diyor ki, bacaklarını kaldırdı ve eşek içine daldı. Eşeğin o şeysinden bir ateş onda tutuştu. Diyor ki, eşek geldi ve olmaması gereken şey oldu. Eşek burada çok güzel gözlemliyor. Yani tüm bu lafların ortasında onların anasına babasına sövmüş. Sonra bak sıfatı ve ismi ve tamlamayı nasıl karıştırıyor. Bak, diyor ki, o terbiyeli eşek evin hanımına bastırdı. Yani eşeğin gerçekten bir niyeti yoktu. Diyor ki, efendim terbiyeli eşek, yani zeki, terbiyeli, küfürlerin ortasında araya edep getiriyor. O terbiyeli eşek evin hanımına bastırdı. Ya ta ki falan yere kadar, ki bunu söyleyemem çok kötü, ta ki falan yere kadar o anda hanım öldü. Diyor ki mümkün olduğu kadar bu terbiyeli eşek risale arayan, risale yayınlayan bu kişiyle bunu yaptı. Zihinsel bir perspektiften, düşüncesinden bunu sonuna kadar yaptı diyor ve hanım öldü. Çirkini güzel göstermek marifet değildir. Madem ki şehvet yolun güneşinden daha iyidir. Yolun güneşi. Yüz binlerce iyi ismi utanca boğmuştur, yüz binlerce zeki kişiyi sersem etmiştir. Diyor ki, bu kişi hangi yolda olduğunu, tarikatın ne olduğunu bilmiyor. Diyor ki, bu pek çok adı, sanı iyi bilinen insanı pisliğe bulaştırdı, yüz binlerce iyi tanınan insanı utanca boğdu. Ve eğer biri bu yolda insanı kamilin emri olmadan hareket ederse, bilmez ki binlerce, yüz binlerce insan burada Sadi'nin Abid Barsisası gibi oldu. Ağızlarına sıçılır servis edildi. Tevrat'taki Beor oğlu Balaam gibi oldular. Ağızlarına sıçılır sersemleyen yüz binlerce zeki kişi de vardı. Madem ki eşeği Mısırlı Yusuf gibi gösterdi, bir Yusuf'u o Yahudi'yi nasıl gösterecek? Senin için onun büyüsü gübresi bal yaptı, savaş zamanında bizzat şehre ne yapacak? Şehvet yemekten gelir, öyleyse az ye veya evlen, kötülükten kaç. Diyor ki şehvet, bu aynı zamanda psikolojik ve bilimsel bir nokta. İlk katmanda dinleyici bundan ne anlar? Şehvetin yemekten geldiğini söyler. Eğer yemeğini azaltırsan şehvetin azalır der. Bu aynı zamanda tıp bilimidir. Ama gerçekte diyor ki, eğer şehvetliyken, eğer bunları arzuluyorsan, koçum gitmen ve evlenmen lazım. Yani o insanı kamilin nikahına girmelisin eşek herif. Yani sevgilinin peşinden gitmelisin, sevgilinin peşinden köpek gibi koşmalısın. Ve insanlara teoriler veren Bay Din adamı git, öyleyse evlilik la havle ve la gibi geldi. Ta ki iblis seni belaya atmasın. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük olan Allah'tır. Bu çok güzel. Herkes sadece bunun manasını anlarsanız her şeyi anladınız demektir. Diyor ki, öyleyse evlilik la havle ve la gibi geldi. La ilahe illallah gibi, yani illallahın ötesine geçmelisin, onunla evlenmelisin, evliliği açıklıyor. Ta ki iblis, nefsinin iblisi seni belaya atmasın. Madem ki yemeğe tamahın var, çabuk bir eş bul, yoksa kedi gelip kuyruk yağını kapar. Sıçrayan bir eşeğin üzerindeki taş yükü çabuk yerleştir, o yere atmadan önce. Diyor ki, bak bu tekme atan eşek, üzerine koyduğun bu yük, eğer camdansa filan çabuk kendin indir. Eşeğin onu fırlatmasını, yani yere atmasını bekleme. Ateşin etkisini, zıddı olan soğuğu bilmez misin? Böyle bir bilgiyle ateşin etrafında dolaşma. Şimdi konuyu açıyor. Diyor ki, hey, hiçbir şey görmemiş eşek herif. Hizmetçiyi çabucak gönderdin. Bilgi, böyle bilgi arama. Bu ateşin etrafında tarikata girme. Eğer çömlek ve ateş ilmine sahip değilsen, kıvılcımlardan ne çömlek kalır ne de cübbem. Nalbantlık ilmini bilmediğinde oradan geçerken sakalın ve saçın yanar. Mevlana'nın müdahalesi, şehvet ve yanılsama. Şimdi Mevlana burada konuyu yavaşça açıyor. Yani bir parantez içi ifadeye giriyor. 4 satır, 5 satır açıklamak için birdenbire bunun bir porno filmi olduğunu düşünmeyin diye. Vallahi birinci seviyedeki biri bunun porno filmi olduğunu söyler, izlemezler. Bazı insanlar başını okuyunca der ki, gerisini okuma, abi boş ver, dinlememek daha iyi. Anlaşılsın diye konuyu biraz açıyor. Şehvetin meyli gönlü sağır ve kör eder. Öyle ki eşeği Yusuf gibi, ateşi nur gibi gösterir. Diyor ki, şehvet arttığında artık bunun bir eşek mi yoksa Yusuf peygamber mi olduğu gerçekten fark etmez. O Yusuf ki, Yusuf güzelliğin, çekiciliğin ve fiziğin sembolüdür. Arnold'un vücut geliştirmesi ve varsayalım ki mesela yüzünü güzelleştirmiş, mesela Sylvester Stallone ile Arnold arası bir fizik, diyelim ki kim gibi yakışıklı bir adam, Elvis Presley ile Alain Delon'u karıştır bir şey çıkar, işte o Yusuf. Diyor ki, şehvet arttığında kalbi kör ve sağır eder ve şehvetli olan kişi eşekle Yusuf peygamber arasındaki farkı anlamaz. Neden? Çünkü o şey onlar için önemlidir. Eğer anlamadıysan o zımbırtının sahibi, yani o zımbırtının sahibi için artık Yusuf'un kim olduğunu anlamazsın ve onlar ateşi nur, ışık olarak görürler. Bir mısrada nasıl yorumluyor, bak nasıl yorumluyor. Diyor ki, öyle ki eşeği Yusuf gibi, ateşi nur gibi gösterir. Nar ateş demektir, nur ışık demektir. Diyor ki bu pislik şehvet tarafından o kadar tüketilmiştir ki eşeği Yusuf gibi ve ateşi ilahi nur olduğunu sanır. Ateşle sarhoş olmuş ve ateş arayan nicesi vardır ki kendilerini mutlak nur sanmışlardır. Diyor ki, ve o kadar çok risale ve şey okumuş ki vallahi adam gerçekten kendisinin mutlak nur olduğunu sanıyor. Kendisini de nur sanıyor. Bu ateşten, bu ateşle sarhoş olmuş. Bu ateşe o kadar aşık olmuş ki onu nur olarak görüyor. Meğer ki bir Allah kulu veya Hakk'ın cezbesi, çekimi. Onu onun yoluna getirsin, sayfayı çevirsin. Diyor ki, meğer ki bu eşek, meğer ki... Burada onun için dua ediyor. Diyor ki, meğer ki Allah onun restart programını dinlemesini istersin ve aniden sayfa dönsün de bir insanı kamilin onu kurtarabileceğini bilsin. Yani sadece bir insanı kamil onu kurtarabilir, yoksa bu şehvetli kişi, ben oruç tuttum, namaz kıldım, her pazar kiliseye gidiyorum, yanımdaki bu göt kiliseye gelmiyor. Meselesi yüzünden kibir ve şehvetle o kadar sarhoş olmuştur ki onun için hiçbir şey yapılamaz. Sadece insanı kamil bu sayfayı çevirebilecek kişiye atıfta bulunuyor. Tabii ki başka bir beyitte Mevlana diyor ki, nefsi pirin gölgesinden başka hiçbir şey öldürmez. O nefs katilinin eteğine sıkıca yapış. Diyor ki, sadece bir kişinin nefsi, o pir, o insanı kamil onu öldürebilir. Pekala, eşek de gördü, meselenin ne olduğunu anladı ve yolu buldu. Örtbas etmek için şu sözleri söylüyordu. Ey hizmetçi, ben geldim, kapıyı aç. Diyor ki, kendi kendine böyle konuşuyordu. Dedi ki, hanım, matmazel, hizmetçi, Kapıyı aç, sustu ve hizmetçiye söylemedi. Kendi tamahı, açgözlülüğü uğruna sırrı sakladı. Diyor ki, yüreğinde sessizce söylüyordu. Hizmetçiye söylemeye yüzü yoktu. Açgözlülük uğruna sırrı sakladı. Diyor ki, çünkü kendisi de bu eşeğe tamah etmişti. Derken hizmetçi fesat aletlerinin hepsini sakladı ve gidip kapıyı açtı. Diyor ki hizmetçi de çabucak fesat aletlerini falan sakladı ve gidip kapıyı açtı. Ekşi bir surat takındı, gözleri yaş dolu, dudakları dolgun ve oluşturulmuş. Yani elinde gümüşten yumuşak bir süpürgeyle koku yüzünden evi süpürüyordum. Kısacası bir süpürge kaptı ve dedi ki mesela sanki süpürüyorum, evi süpürüyorum. Süpürgeyle kapıyı açtığında evin hanımı kısık sesle mutlu bir şekilde dedi ki ey usta, evin hanımının bunu söylemeye yüzü yoktu ama içinden kısık sesle söyledi. Ekşi bir surat ve elde süpürge, nedir bu? O eşek yeminden boşanmış. Evet, yarıda kalmış ve kızgın, seyiren bir penisle seni beklemekten iki gözü kapıda. Evin hanımı baktı ve dedi ki hadi oradan, sensin o, eşek sensin, her şeyi anladım. O şimdi seni bekliyor, o yüzden sana bakıyor. Bunu kısık sesle söyledi, hizmetçiden sakladı. O anda o azizi masumlar gibi tuttu. Ondan sonra ona dedi ki çadırını giy, falan eve git ve benden bir mesaj ilet. Sonra hizmetçiye dedi ki bak çadırını giy ve falan yere git. O kadının olduğu o evin kapısına git. Onu başından savmak için sahte açıklamalar yaptı. Böylece kadın hizmetçi gidecekti. Maksat olanın özünü al. O inatçı koca karı onu yola koyduğunda inatçıydı. Şehvet sarhoşluğundan neşeli kapıyı kapattı ve o anda diyordu ki, dedi ki, bak hikayenin özünü al. O hanımın veya o beyefendinin peşinden git, onlara falan yer falan de. O gitti ve şehvetten o kadar sarhoştu ki mutlu falandı. Çabucak kapıyı kapattı ve o anda kendi kendine dedi ki halvet, yalnızlık, buldum, şükürle bağıracağım. Dünyanın dört atlısından ve iki altısından kurtuldum. Hanım dedi ki şükürler olsun, gitti ve bu ne kadar iyi. Allah'a şükretmeliyim, iyi anladım. Ciddiyet gerekir ki şimdi burada bu teftişin Hosseini'nin dediği şey olmadığını ve Hosseini'nin dediğinden başka bir şey olmadığını düşünmeyesiniz diye Mevlana bir iki beyitte açıklık getiriyor. Diyor ki ciddiyet gerekir ki onu bir kulun canı alıp götürsün. Çünkü ciddiyet arayan bulanın ta kendisiydi. Diyor ki efendim bunu unutmayın, bu ciddiyet açıklıyor. Araya bir söz sokuyor, ortada parantez içi bir ifade. Diyor ki unutmayın ki bu ciddiyet ruhu olanın, ruhu elinde olanın elinde olmalıdır. Yani yavaş yavaş insanı kamilden bahsetmeye başlıyor. Kapıdaki bir çatlaktan o yaşlı hali gördü, o nergis köpeği erkek eşeğin altında yatarken. Diyor ki o gözetlerken, şimdi bu teftiş bir nevi gözetlemeye dönüşüyor. Bu ne demek? Yani aniden sen bir şeriat ehlisin, şeriatı anlıyorsun, tarikatı gözetliyorsun. Bu ne demek? Bu, Hızır ve Musa hikayesiyle aynı şeydir ki söyledim. Dünyadaki hiçbir sünni veya şii din adamı, hiçbiri Hosseini'ye cevap veremez. Musa tarikat işlerini gözetlemeye geldi. Mesela iki denizin birleştiği yere Mecmaul Bahreyn gider. Bu hanımefendi evin hanımı tarikatı gözetledi. Burada bunu söylüyor. Diyor ki tarikat ehlinin, tasavvuf ve mistisizm ehlinin ne dediğini, bir sufinin ne anlama geldiğini, insanı kamilin ne olduğunu görmek için gözetlerken aniden baktı ve gördü ki aman Allah'ım, eşek ve hanımefendi, yani o hizmetçi ne işler çeviriyorlar. Amanın, kapı çatlağından o hali gördü. O yaşlı koca karı buna çok şaşırdı. Sonra şaşırdı. Dedi ki aman Allah'ım, bu koca karı, bu hizmetçi kendi kendine ve ne düzenek, ne hal. Şimdiye kadar bunu keşfedemediğimiz için ne kadar aptalmışız. Bunun sufizm olduğunu anlardık. Demek mesele buymuş. Eşek o hizmetçiyi öyle bir şeye yapıyordu ki erkeklerin kadınlarla olan adeti ve tarzı gibi. Güzelce güzelce açıklıyor, ben açıklamıyorum. Haset etti ve dedi ki, bu nasıl mümkün olur? O zaman ben daha haklıyım çünkü eşek benim malımdır. Evin hanımı dedi ki, öf eşek benim, biz risaleler yayınladık koçum, biz risaleler yayınladık, bu gelmiş kendi kendine sufi mufi işleri yapıyor, bana Hatef Esfahani yayınlıyor, hafız okuyor, hükümetler bizi kabul etti, kitaplar bastık, gittik okuduk, çok çalıştık, bu eşek benim, bu eşek benim malım, eşek benim mülküm. Eşek terbiyeli ve öğrenmiş olmuştu, evi boş ve lambayı yanık buldu. Şimdi bunlar siz, eski Farsça kelimeler, şimdi o edebiyat alimleri ben bunları okuyunca diyorlar ki, aman okuma, ama anlamıyorsunuz, herkesin anladığını sanmayın, bu kelimeleri falan anlamıyorlar. Diyor ki bu hizmetçi ilginç bir şey yapardı, Bay Eşek'in zımbırtısına bir takardı. Ve bu zımbırtının boyutunu hesaplamıştı. Dikkat edin, konu bundan çok daha derin. Bu dinlerken utandığınız ilk katman. İkinci katman dünyadaki tüm piçleri tamamen sorgular. Yani pardon, üçüncü katman yapıyı tamamen paramparça eder. Dikkat edin. Ve bu kabağı öyle bir ölçmüştü ki, bu hizmetçi bu eşekle bir şey yaparken bir ölçü belirlemişti. Görüyorsunuz, böylece aletin yarısı girerdi. Çok açık. Yani bu olayın birazı gerçekleşsin, tamamı değil. Eğer eşeğin tüm o şeyi onun içine girseydi, o rahim, o bağırsaklar harap olurdu. Diyor ki, eğer bu olayın tamamı gerçekleşseydi, bu bağırsaklar ve ölürdü. Bağırsaklar gözlerinden fırlardı. Şimdi hikayeyi nereye götürdüğüne bakın. Mevlana'nın yorumunu istiyorsun. Dinlemek zorundasın koçum. Evet, bu konu çok derin bir konu. Eşek zayıfladı ve hanımı çaresiz kaldı. Bu eşek neden kıl gibi oldu? Diyor ki, bu eşekle bu işleri yapan hizmetçi, evin hanımı baktı ve gördü ki eşek zayıflamış ve merak ediyordu. Bu eşek neden gitgide zayıflıyor, günden güne eriyor, eşeğin albanta gösterdi. Bu nedir, illeti nedir ki sonucu zayıflıktır? O nallebantlar, yani o ahırın sahibine, işin sahibine, eşeğin sahibine dedi ki, beyefendi bir gelir misiniz, bu eşek, bizim eşek neden durup dururken gitgide zayıflıyor? Onda hiçbir sebep görünmedi, kimse onun sırrına vakıf olmadı. Diyor ki, ne kadar aradılarsa da ne olduğunu, konunun ne olduğunu çözemediler. Zavallı eşek her gün bunu 3-4 kere yapıyordu, zayıflıyordu, zavallı şey ölüyordu. Kadın ciddiyetle teftişe, araştırmaya düştü. Teftiş için sürekli hazır hale geldi. Diyor ki, kadın dedi ki, madem böyle ben bunu anlamak istiyorum. Teftiş, bulup çıkarmak demek. Dedi ki, şimdi gidip kitap okuyacağım, restart zaten anlamıyorum, şimdi anlamadım falan. Ama gidip kitap okuyacağım, biraz Kur'an okuyacağım, bunları okuyacağım, sonunda bir şeyler anlatacağım. Ve imanı 17. ve 3. dini anlayacağım. Bundan sonra yavaş yavaş açıklayacağım ki bilesiniz, Mevlana'nın beyitlerinde artık öyle değil. Şiiri bitirdiğinde 4 satırda adamın vücuduna zorla sokar ki anlasın, eğer anlamıyorsa. Biri Mevlana okursa son 3-4 beyitte ne olduğunu açıkça anlatır. Diyor ki, evin hanımı dedi ki, hiç sorun değil, gidip kitapları ve bu şeyleri okuyacağım, risaleleri falan okuyacağım ve sonunda anlayacağım. Diyor ki, teftişte, yani meselenin ne olduğunu görmek için yola koyuldu. Ciddiyetle teftişe düştü. Yani restart'ın kim olduğunu görmek için sıkı bir şekilde yola koyuldu. Teftiş için sürekli hazır hale geldi. Araştırmak için yeteneği de vardı. Birinci seviye. Bu hikayeden ne okursan ne anlarsın, odur. Tıpkı William Shakespeare'in bir kitabı gibi, Sadık Hidayet gibi okursun, ne okursan o birinci seviye olur. Yani İran'da, dünyada herhangi biri bu şiiri okuduğunda bir şeyler anlar. Buna birinci seviye denir. İkinci seviye, psikoloji bilimini mükemmelliğe taşır. İkinci seviyeye girdiğinizde, aman Allah'ım bu psikolojiyi açıklıyor dersiniz. Sadi'nin şiirini hatırlarsanız, Şiiri okuduğumda anlayacaksınız. Yeme, uyuma, öfke ve şehvet karmaşadır, cehalettir ve karanlıktır. Hayvanın insanlık aleminden haberi yoktur. Yani diyor ki, yemek uykuyu getirir, çok uyku öfkeyi getirir ve yemek, uyumak ve öfke şehveti getirir. Bunu İyi Geceler İran'da açıklamıştım. Üçüncü seviye. Bu gece, bugün size anlatmak istediğim üçüncü seviyede işler çok kötüleşiyor. Yani üçüncü seviyesini istiyorsanız, dördü ve beşi bir kenara bırakalım. Çünkü dördüncüyü vaktim kalırsa son bir satırda biraz açıklarım. Ama üçüncü seviyede iş tehlikeli bir hal alıyor. Yani üçüncü seviyede Allah korkusu olan, karakterli, anlayışlı vesaire olan herkes kesinlikle bugün bu programı yayınladığımda yarından itibaren yaptıkları şeyi yapmayı bırakacaklar. Üçüncü seviyede Mevlana'nın bu şiirinde dünyanın tüm ruhban sınıfına meydan okunuyor. Ve çok kötü bir şekilde, çok kötü bir şekilde Mevlana çok kötü, çok çirkin ve çok müstehcen bir şekilde onların ağzına sıçıyor. Yani onlara şunu anlatmak istiyor. Bakın işiniz ne kadar pis ki sizi kurtarmak için bu küfürleri etmekten başka yol görmüyorum. Belki anlarsınız. Okuyacağım. Başlıyor ve sonra arada açıklayacağım. Hikaye şu. Bir hizmetçi kız halayık bir eşekle bir şeyler yapıyordu ve bu hizmetçi bir şeyler yaparken evin sahibi, evin hanımı bu eylemi görüyor. Mevlana'nın kendi yazısında o beyefendilerin sahip olduğu kelime doğrudan belirtildiği yerde ben ona zımbırtı şey diyeceğim. Mesela şimdilik okuyabilirim diye. Gerçekten bundan sonra bazı beyitleri o kadar utanç verici ki bir şekilde üzerlerinden atlayacağım. Ama mesaj o kadar önemli ki okumazsak korkarım bir şeyler. Başımız belaya girer. Yani bu şeyin ifade edilmesi lazım. Ve bu evin hanımı eşeğin zımbırtısı hakkında bir şeyler anlamış ve bunu açıklamak istiyor. Daha fazla laf etmeden başlıyorum. Bir halayık, hizmetçi, bir eşeğin altına yattı, şehvetin bolluğundan ve derdin fazlalığından. Yani çok şehvetli bir hizmetçi vardı ve o işte bir eşekle. O erkek eşeği kendisiyle düzüşmeye alıştırmıştı. Eşek insani cimanın, cinsel ilişkinin yolunu öğrenmişti. Diyor ki eşekte ne yapacağını iyi biliyordu. Yani tıpkı bir insan gibi yapıyordu, akıllanmıştı. Bu hizmetçi onunla bunu o kadar çok yapmıştı ki, eşek ne zaman bir insan görse sanıyordu ki mesela o onun hanımı öyle düşünüyordu. O hilebazın bir kabağı vardı, ölçü olsun diye eşeğin aletine takardı. O koca karı kabağı eşeğin penisinin üzerine koyardı. Böylece itiş sırasında penisin yarısı girerdi. Mistik mertebe açısından bunlar bambaşka bir konu. Programımızın sistemiyle alakası yok. Ve o şeyin sahip olduğu o görüş, size açıkladık ki bilelim, mümin, İsa'yı görmüş olması gereken kişidir. Görmüyorsan sorgulanırsın. Ve restart tek yoldur. Sadece restart'ı anlamak insanlığın kurtuluşu için tek yoldur. Dinlerle alakası yoktur. Sonra biri sormuş, bizim de daha mükemmel bir insanımız var mı? Hayır. İnsanı kamil, insanı kamildir. Neden? Çünkü açıkladım. Mistisizm, irfan kesinlikle evrimsel değildir. Sufizm ve mistisizm ehli kesinlikle evrimsel değildir. Yani ne varsa zaten senin içindedir, büyümez. Seviye, onu tanımaya başlayan ben ve senin içindir. Sonra bizim onu anlayışımız haline gelir. Senin ve benim seviyelerimiz, seviyelerimizin mertebeleri olur ki bunlar çok farklıdır. İnşallah sonra Wikipedia'da hakkında 4 satır bile olmayan Hatef Esfahani'den bir şiir, yani kumdaki Feyziye medresesine girersin, sana öğrettikleri ilk şey Hatef okumamandır. Attar ve benzerleri yasaktır, Mevlana yasaktır, Hatef de okuma. Hatef Esfahani büyük mistiklerden ve sufiler indir. Aha, sonra bu sevgili Hristiyan beyefendi dedi ki, efendim size cevap vereceğim. İsa bir Yahudiydi ve Yahudi dinini tamamlamaya geldi. Senin bu ifaden kendi ifadenle çelişiyor. Yahudi olması ne demek? Eğer Yahudi idiyse Yahudi dini zaten tamamdı. Neden tamamlasın? Demek ki İsa kusuru olan bir dindeki kusura inanıyordu. Bu başlı başına bir çürütmedir. İkincisi, bu programda İsa'yı bir sufi olarak kabul ettiğimizi açıklıyoruz. Hristiyanlık dini bir sufiyi aldı ve bir din yarattı. Bakış açısı, yani İsa'nın kendisi, benim sevgili iyi oğlum, iyi kızım, İsa'nın kendisi saldırdı. Yahudiler onu öldürdüklerini söylüyorlar. Hayır, Yahudi maneviyatı pazarındaki Yahudiler onu öldürdüklerini söylüyor. O dine karşıydı. Musa'nın dinine. Onun dininin Yahudi dini olduğunu nasıl söylersin? Musa'nın kendi dinini kastediyorsan şimdi hayır diyebilirsin. Yahudi demek bizzat Musa demektir. Eğer öyleyse aynı şeyi söylüyoruz. Biz Musa bir sufiydi, İsa bir sufiydi diyoruz. Yani İsa'nın Hristiyan diniyle sorunu olacak ve Musa'nın Yahudi diniyle sorunu var. Çünkü İsa bu yüzden geldi tamamlamak için. Aynı şeyi söylüyoruz ama bugün sizin için okuyacağım konu çok tehlikeli ve çok kötü. Mevlana'dan okumak istediğim bu hikayenin birkaç farklı seviyesi var. Sonra bana açıklamalarda bulunuyor, %90 Müslüman olduğunu söylüyorsun ve İsa'dan ve bu şeylerden bahsediyorsun. Evet, benim güzel oğlum. Öncelikle bir nokta var. Sen Hristiyan, ben Hristiyanım dediğin sürece benim bir sorunum yok. Ama ben Hristiyanlığa iman ettim dersen sorgulanırsın. Restart perspektifinden tamamen sorgulanırsın ve sorunun kendisi sarsılır. Hristiyanım dediğinde sorun yok. Müslümanım sorun yok. Yahudiye sorun yok. Ben bir müminim, iman edenim. Mümin, insanı kamili, mükemmel insan, kesinlikle görmüş olan ve gidip bir nevi ona biat eden kişidir. İsa zamanında İsa'yı yakından gören, onunla konuşan herkes mümindir. Şimdi kiliseye gidiyorsan ve orada İsa'yı gerçekten gören bir Hristiyansan veya İsa'yı görüyorsan, yani şimdi ona şunu sorabiliyorsun. Efendim, Hüseyin'in 12. programı yayınlandı, 13. yayınlandı. Bir sorun var, ne yapmalıyım? O sana bir cevap vermek zorunda. Eğer onu görüyorsan, o zaman bu programda hiç işin yok. Eğer İsa'yı görmüyorsan, peki sorun ne? Ben Hristiyan'a en azından İsa'yı görmesi için yardım etmek istiyorum. Biz diyoruz ki beyefendi, eğer İsa'yı görmediysen Hristiyan olma. Sen bir Hristiyansın, Hristiyanlığa iman etmiş, mümin değilsin. İsa'ya iman etmiyorsun. İsa'ya iman etmek, İsa'yı görmek demektir. Yahudi için de aynısı geçerli. Zerdüşt için de farklı değil. İman ettiğin şeyi görüyor musun? Görüyor musun? Gözlerini kapatıp iman mı ediyorsun? İman edemezsin. Sen sadece bir Hristiyansın ve bu çok iyi. Rahiplerin işi, şeriatı öğretmek, açıklamak ve bu çok iyi. Mollalarda aynı sorun yok. Çok iyi. Sana kiliseye gelerek iman sahibi bir insan olduğunu söylediği her an şüphelisin demektir. Çünkü iman demek, görmek zorundasın demektir. Biz bu programda bunu yapıyoruz. İnandığın şey neyse onu görmelisin. Müslümanlar için de aynı. Kur'an'da bir ayetimiz var. Müslüman dinleyici, bu bir ayet. Kur'an ayeti. Ahzab suresinde detaylı anlatılıyor. Onu bir kenara bırakalım. Kur'an ayeti diyor ki, ey Muhammed, de ki, ey Muhammed, bir grup insan geldi ve dedi ki, ey Muhammed, biz sana iman getirdik. O da diyor ki, de ki ey Muhammed, siz iman getirmediniz. Siz İslam getirdiniz, teslim oldunuz. Yani siz Müslümansınız. İman mertebesi teslimiyet mertebesinden sonra gelir. Yani önce kızı görürsün, sonra nikah akdine teslim olursun. Sonra bu kızın iyi olduğuna iman edersin. Görevi tamamen açık. Tartışmamız bununla ilgili.